Sayın dinleyenler, 1946 ilinin dekabrında İran ordusunun hücumiyle Azerbaycan Milli Hükümeti'nin devrilmesinden sonra hem hükümet döneminde çap olunan Türkçe kitaplar ve jurnallar mekteplerde ve şehir meydanlarında yandırıldı. Programımızın konağı Türkolog Toğrul Atabay'la o yandırılan eserlerin İçinde yazılan Türkçenin hususiyetlerini danışacak veya umumiyetle milli hükümetin dil üzere reformlarını. Torun Bey, bu yakınlarda Azerbaycan Civic Nation'ın aslında teşkil ettiği bir online konferansta sizin maruzeniz Azerbaycan Milli Hükümeti dönemi dilde modernleşme planlaması başlığı altındaydı. Neydi? Onun bir çerçevesini belki çok kulasa şekilde anladarsınız eşidenlerimize. Sonra onları biraz daha etraflı danışalım.
Çok hoş gördük sizin. Dinleyicilerinizi selamlayarak başlıyorum. Danışığımız esasında bunun üzerineydi. Bildiğiniz gibi 1945'te ilk olarak bu coğrafyada ardından bir 20 yıllık resmi yasaktan sonra Türkçe tarihte ilk olarak ve modern manada bir devlet dili kimi hayatın bütün sahelerinde işleklik kazandı. Yani resmi devlet dili haline geldi ilk olarak. Seferlerde kısa bir dönem olmuştu ama ondan sonra bu işlerini yitirmişti. Matbuatın dili, modern matbuatın dili haline geldi. Radyo bırakılışının dili haline geldi. Aynı şekilde hardasa bütün matbuatın birinci dili, firyanın organları dahil, yayın organları dahil Türkçe oldu. Bütün resmi yazışmalar, bürokratik metinler, ne bileyim, erizeler, vesigeler hamısı Türkçe yazılmaya başlandı. Bu çok maraklı bir hadiseydi. Aynı zamanda da üzerinde çok vurguyla durdukları bu dil politikasıyla nece Türkçe'ni o kadar yasak döneminden sonra yaygınlaştırabilirler, topluma menimsedebilirler, okutturabilirler. Bu bizim için yani sosyolingüistik olarak ehemmiyetli bir meseleydi. Birinin içinde nece bir sadece danışık diliyle, folklor diliyle mehdut kalmış olan, sadece edebi üslubu inkişaf edilmiş olan bir dili nece bir devlet dili megamına getirebilirler, bunun bürokratik şeklini, bunun publisistik şeklini, üslubunu nece yaradılar, ehemmiyetli ve çok şaşırtıcı bir hadise sayılır. Bunun üzerinde durduk, bunu ne şekilde yaygınlaştırırlar dili, hansı siyasetleri güdürler ve hassasiyetleri neydi? Özellikle Farsçanın aşırı təsiri karşısında ne tedbirler görülür ve halka ne şekilde mənimsədilir bu kısa müddətin içinde ve halk tarafından da ne şekilde mənimsənir dil ve ne şekilde bir milli dil şuuru yaranır halkın içinde bunun üzerinde durmaya çalıştık.
Yani bunu hayata geçiren o dönem devletin təsis ettiği bir dil qurumu mu var idi, bir komite var idi mi? Veya siz o dönemin eserlerine bakanda eğer o komitenin varlığıyla bağlı bir məlumatımız yoksa illaki bunun arkasında bir grup işi var, bir ekspertler faaliyeti var, bunu diyerdiniz mi?
Aslında firge döneminin bildiğiniz gibi fikir babası Pişiveridir. Pişiveri birçok şeyi mene göre o 9 yıllık hapis döneminde oturup düşünmüştü. Yani bu bir ilde aslında bunlar düşünülüp ve planlanmış. Dile dair 1941'den itibaren yavaş yavaş bildiğiniz gibi artık şimdi Dünya Savaşı bittikten sonra, hakimiyet değiştirildikten sonra İran'da o nispi demokratik vaziyette Türkçe yavaş yavaş yine yaygınlık kazanmaya başlıyor. Bildiğiniz gibi Azerbaycan gazeti o dönemde çıkmaya başlıyor aslında. Sonra da ikinci dövründe Azerbaycan Demokrat Firyası'nın yayın organı neşriyası haline gelmiş olur. Orada bu tasarlanmıştı. Yani ben maruzada da dedim, daha devletin kurulmasından aylar önce ruznamemizin dili hakkında bir yazı gelir orada. Nice biz bu dili genişlendirebiliriz, muasir hala salabiliriz, güzelliklerini, inceliklerini nice ortaya çıkarabiliriz ve temiz, zarif bir şekilde halkın önüne çıkarabiliriz. Bunun üzerine ciddi yazıları var ve aslında Azerbaycan ruznamesinin ilk sayısında çıkan bu ruznamemizin dili başlıklı yazı bir manada firge döneminde tamamen gerçekleştirilen politikaları belirlemiş olur. Böyle düşünürler ki, aslında bizim Türkçemizin sərf nəhv qaydaları çok möhkəm ve təbiidir. Hatta içine varid olmuş olan, girmiş olan Farsça, Ərəbçə kelimeleri çıxarsaq bile ali məqsədləri, yüksək fikirləri ifadə eləməsi mümkündür. Buna rağmen ciddi bir şekilde xarici təsir altında qalıb, bunlara da dildən bir şekilde çıxarmaq lazım, ama bunu da tələsməmək lazım. Çünkü dünyada heç bir təmiz müstəqil dil yoxdur. Dolayısıyla zamanla bu əcnəbi təsirindən də qurtulmaq lazım, amma bu dili qəlizləşdirməyə və xalqdan qopmağa da yol açmamalı.
Siz o qəzetdə indi yazılanları anladırsınız.
Bəli, dəqiqən o qəzetdə yazılanlar və sonra elə qəzetdə, filyanın orqanı sayılan bu qəzetdə, təbii ki, Quzey Azərbaycandakı dili əsas alırlar, deyirlər ki, oradakı, tam olaraq orada yazılan şey budur. Şumalı Azərbaycanlı qardaşlarımızdan yardım görməliyik, çünki orada bu zənginlik, dil zənginliyi, mədəniyyət məarifin əsil şəkli qorunub və bu şəkildə başlayır, sonra firqə hökumət qurulduqdan sonra terminoloji sıxıntısı yaşayırlar təbiəti ilə. Çünki Quzeydəki terminoloji də yetərli deyil. Əksəriyyətlə Rusca, hibrid, ərəbçə, farsça kəlmələr çoxunluqdadır. Bu sorunu çözmək üçün Şəbistəlinin başqanlığında bir lüğət vəz komisyonu qurulur. Bu, bu terminoloji sıxıntısını çözməyə çalışır. Yəni, orada hansı terminlər işlənilir, iqtisadiyyatda hansı terminlər işlənilir, Azərbaycan Üniversitesi qurulur, orada o terminləri, elmi terminləri nə şəkildə qarşılayacaqlar. Bu qurum bunun başında olur. Bir tərəfdən də zaten Maarif Vəzarəti dedikləri nazirlik yüzlərcə müəllim yetişdirir, özəlliklə Quzeydən gələn alimlərin yardımı ilə. Bunların başında Əli Məsrur Qafarlı gəlir. Onun köməkliyi ilə onlarca içində qadınların da olduğu müəllimlər yetişdirilir və bu qurumlar bir şəkildə məsələni yayğınlaşdırır. Sonra 1946-nın başından etibarən artıq səmərəsini verməyə başlayır. Yəni, bildiyiniz o 6 dərslik çıxır, ana dil adında əkabir kitabları çıxır, yavaş-yavaş elmi çalışmalar çıxır və Azərbaycan Üniversitesinə məlzəmələr hazırlanmış olur. Yəni, tamamən qurumsal düşünülmüş bir hərəkət görürük. Keyfi bir politika deyil.
Orada ən çox diqqət çəkən xüsusiyyətlər, yəni deyək ki, dildə bunlar milli hökumətin gətirdiyi yeniliklərdir və ya bu dönəmin siyasətləri nəticəsində dildə ortaya çıxan yeni, məsələn, terminoloji anlamında olsun, dil siyasəti baxımından diqqət çəkən xüsusiyyətlər nə var o bir illik dönəmdə işlədilən və ya inkişaf etdirilən türkçədə?
Örnəklərə baxdığımızda biz, yəni morfoloji olaraq, haradasa bildiyimiz standart türkçədir. Son 700 ildə yavaş-yavaş modernləşmiş olan türkçədir. Amma söz dağarcığı olaraq əsas diqqət çəkir. Birinci olaraq zətən Quzeydəki bəzi terminolojiyadan uzaq durulur. Rusça alıntılar haradasa yox səviyyəsindədir. Bunların yerinə ya türkçə ünsürlər mənimsənir yerinə ya da xalqın daha rahat anlaya biləcəyi ərəbçə farsça kəlmələr tərcih edilir. Belə bir təsnif elədim mən o məruzəmdə. Bildiyiniz kimi bu süre içində xalq dilindən uzaqlaşmış, etkinliyini itirmiş ədəbi ünsürlər var. Bunları geri qaytarırlar. Məsələ deyək ki, aydınlaşdırmaq, isə, bizcə, ardıca, başqa, gündəlik, seçki, sərgi, verici, açılış, çıxış, görünüş, yüksəliş. Bu sayaq artıq xalq dilində işlənməyən kəlmələr geri gətirilir yazı dili vasitəsilə. Amma o dönəmki Quzeydən bir fərqlik yaranır. Xalq dilini də bir şəkildə xəlqi bir mahiyyəti sahib olduğu üçün Azərbaycan Demokratik Firqəsi xalq dilindəki sözləri də alıb ədəbi dilə, standart dilə qazanmağa çalışırlar. Məsələn, bunların içində maraqlı olan azğın, ağalıq, dayaq, bu cürlükdə yığıncaq, oturacaq, nə bilim, azğıntılıq, sınğın, qırğın, keşik. Bu kəlmələri də alıb bunlara da terminolojik dəyər qatmış olurlar. Üçüncü bir qatman təbəqəsi klasik üslubu davam elətdirirlər. Çünki bu firqənin aydınlarının bir çoxu həm Osmanlıcaya aşinadırlar, həm əski yazıya, əski mətnlərin vasitəsilə əslində daha çox türkçəni öyrəniblər. Ona görə klasik üslub da davam elətdirilir burada. Deyək ki, mucəbincə və ya mucibincə, layiqincə, falan cəhətincə, bölük kimi, sursat kimi, rəsmi kesit kimi, nə bilim, buna binaən kimi, bunlar klasik üslubun qalıntılarıdır. Bu da bir qatmanı oluşturur. Bununla sınırda qalmırlar, modern qavramlara qarşılıq törədirlər. Bunların bəzisini elə hibrid kəlmələr edirlər. Məsələn, deyək ki, abunəçi, baş vəzir, cümhur rəisi, xəzanədarlıq, təyyarə meydanı, tərbiyə evi, hesab maşını, təhrir maşını. Bunlar öz törətdikləri kəlmələrdir, yəni Rusçasının və Fransızasının yerini özləri törətməyə çalışırlar buradan. Türkçə terminolojiyaya daha çox əhəmiyyət verirlər, yəni sürəkli biz Azərbaycan ölkəsindən söz edilir, qoşun söz edilir. Qoşundakı terminlər tamamən haradasa türkçələşdirilir. Atlı qoşunlar, topçu alayı, tabur, ne bileyim süngü, bu tip tabirler veyahut en meşhuru pul vahidi olan tümen, bildiğiniz gibi Türkçe'de 10 bin manasında. Bu Türkçe terminolojiye, tarihten de gelen terminolojiye ehemmiyet verirler. Bazen Türkçe Türkçesinden de alıntılar görürüz. Bir tebege daha, Farsça'da işlenmeyen alınma sözler olur. Mesela dosya kimi, efendim, kumandan, başkumandan, program kimi, serjant kimi. Bunlar Farsça'da işlev olmayan ve sadece Türkçe'de işlenilen alıntı kelimelerdir, alınmalardır. Bazen Ferhengistan kurulduktan sonra, yani Fars dil kurumu kurulduktan sonra terk edilmiş olan, bırakılmış olan Arapça kelimelerin de burada mene göre şuurlu bir şekilde işledildiğini görürüz. Mesela şehirdar yerine belediye, şehirbani yerine nezmiye, keşaverzi yerine felahet, hizb yerine firge, firgevi, serbaz yerine esker veya ferhenc yerine marif, metbe'e, muhbir, mektup. Bunları tercih edirler Farsça olan şekillerinin yerine ki bence şuurlu bir tercihtir. Bazen de Farsçadan almak mecburiyetindedir. Çünkü anlaşılabilirliği de sağlamak isteyirler. Mesela diyor ki güzariş, peyam, perçemdar, pişnahat. Bu sayıda çok az sayıda Farsça terimlere de müsaade edirler. Onun dışında kuzeydeki anlamıyla ve Farsça anlamından farklı olan söz dağarcığını görürük. Diyor ki Farsçada işlenilmeyen inkişaf, müharibe, senetkar, ittifak, nailiyet, bedi'i, sedr, medeniyet, müstemleke vesaire. Bunlar kuzeydeki manasıyla Arapça kelimelerdir. Bazen kuzeyde farklı olan terminolojiye görürük. Bu da yine o Rusya'ya, Rusça şekillere ve Arapça şekillere karşıdır. Diye ki mesela cemiyet yerine camiyeni tercih edirler. Meclis, vezaret, familiye yerine şöhret, sedr yerine reis, davahana, çarhana, delihana, ne bileyim, merizhana vesaire. Kuzeyde işlenilmeyen sözler ve bunun dışında bir de kelime türettiklerini de Türkçe köklere dayanarak kelime türettiklerini de görürük. Neoloji dediğimiz unsurlar, yani yer bölgesi, bildiriş, gönderiş, genişlenme, yer ölçen, Hitlerçi, kan soran, çeviren, mütercim manasında, yani sapseryen, Farsça nehrisi karşılığı vesaire, gemi düzeltme vesaire. Bunlar yeni türettikleri kavramlardır. Bu da maraqlı bir meseleydi ve de bütün bunlara milli bir anlayışın hakim olduğunu görülür. Özellikle kurum adlandırmalarında milli bir zihniyetin hakim olduğu görünür. Kızılbaş ordusu tabiri tarihten gelen bir adlandırma veya devlet meydanının Aligapu meydanı adlandırılması veyahut yer adlarının yeniden berpası, Kızılözen adının mesela diye şey yeniden berpası ve vahitlerde yani metre yerine arşın işletmek, fersah yerine ağac işletmek, Farsçadaki riyal yerine tümen işletmek, burada da bir milli zihniyetin hakim olduğunu görürük.
Yani siz bu terimlere işaret ettiğinizde bir taraftan Farsçadan farklendirmeye bir hassasiyet var, şuurlu olarak değilsiniz.
Doğru.
Bir taraftan da ama halk tarafından da anlaşılmasını isterler. Ona Doğru. göre bazı yerlerde de o kelimeleri biraz farklı bir şekilde veya terkibdeki o yerini Arapça ve Farsça'ya uygun muzaf müzafile sisteminden değiştirip Türkçeleştirerek aynı şeyi işledirler. Sizce bu yani bu dilde olan bu reform devam etseydi yani bu bir uzun müddetli bir plana benzer mi size göre orada yani bir dilde bir dinamizm görürsünüz mü? Devam etseydi ne olardı? Veya onsuz hele o birilden bugüne ne kaldı?
Birincisi buna dikkat etmek lazım. Aslında o zamanda Güney Azerbaycan'da dilin statüsü kuzeydeki statüden daha ilerledi. Bu statüye yakın yani resmi devlet dili her sahede işlenilen Rusya'ya mukabil bir dile 1950'lerin sonunda biz sonuna doğru kuzeyde tuş geliriz. Aslında Güney'de oradan daha yüksek bir statü kazanır ve daha da yüksek bir milli şuur var. Mesela bütün bu politikaya baktığımızda iki esas unsur görürük. Bir taraftan bir millilik kaygısı var, yani bir art zamanlı olan, anakronik olarak bir kimlik koruması hassasiyeti var. Bir taraftan da bir halgilik kaygısı var, yani eş zamanlı olarak, sinkronik olarak orada yaşayan halkın anlamasını sağlamak. Bu iki kaygını bütün bu politikalarda görürük. Ve dediğiniz gibi de bir hassasiyet var aslında o sömürge politikalarına. Mesela bunu en yakşı imlada görürük. İmlada alınma kelimeleri bile, mesela demokrat kimi, diyeşi, folklor kimi, aktör kimi, kurs kimi, bunları Osmanlı terzi yazırlar. Yani çefinin değil, gafinin yazmaya çalışırlar. Ve Ferhengistan'ın türettiği kavramları da katiyen işletmemeye çalışırlar. Aynı şekilde onların adlandırmalarını işletmemeye çalışırlar. Mene göre aslında ele hardasa o illerde Türkiye'de yaşanan 1930'ların ortasından itibaren Türkiye'de yaşanan dil devriminin benzeri yaşanır burada. Fark burada budur. Bir de o ortadaki neçə on illik kopukluğu da, yasaklığı da nəzərə qataraqdan sosiolinguistik olarak çok maraqlı olan bir dil inqilabı yaşanır aslında bu dönemde. Ve bu yavaş yavaş da genişleyir. Yani bizim öngördüğümüz budur. Yavaş yavaş mesela soyadlarını değiştirmeye de başlayacaklar. Buna dair ipucuları var. Bilmiyorum, bütün hayatta işlenilen, sahalarda işlenilen özel adlardan tutmuş yer adlarından bunları değiştirmeye çalışırlar. Dili çılkalaştırmaya çalışırlar ve bir taraftan da imla meselelerini çözmeye başlıyorlar o kısa sürede. Yani buradan yola çıkaraktan bilir ki ileride çok daha yüksek seviyeye taşıyacak adlar dili. Ve de en önemlisi bizim için tabii o zaman yetişmiş olan o neslin yazılı dil geleneğini, enenesini bir şekilde o coğrafyada sürdürmek ve o standart dilin bir mənada çerçevesini çizmiş olmalarıdır. Bizim için en büyük mirasları bu olsa gerek.
Çok sağ olun. Teşekkürler müsahabe için Toğrul Bey.
Çok sağ olun. Size de teşekkür ederim.